Ayrım 28.
Bilmem neden Marki genç Kont Norber'le dost olacağınızı umuyor. Cicero ve Virgilius hakkında basma kalıp cümleler öğretmenizi aklına koymuştur. Sizin yerinizde olsam bu güzel genç adamın benimle alay etmesine kesinlikle fırsat vermem. Hatta pek kibar fakat biraz alaycı iltifatlarına karşılık vermeden önce onları birkaç kez tekrarlattırırım. Şunu da söyleyeyim ki genç de la Mole kontu önceleri bir burjuva olduğunuz için sizi hor görecektir. Onun büyük babası bir politika dalaverisi yüzünden 26 Nisan 1574'te Grev Meydanı'nda başı kesilmek onurunu elde etmiştir. Siz Verrières'deki bir kerestecinin oğlusunuz, üstelik de babasının maaşıyla geçineceksiniz. Bu ayrımları iyice aklınıza koyun ve bu ailenin geçmişini öğrenmek için de Moreri'nin kitabını şöyle bir karıştırıverin. Onların evinde yemek yiyen dal kavuklar, kendi deyimlerince bu geçmişe dair ince telmihlerde bulunurlar. Süvari bölüğü başı ve ileride senato üyesi Norbert de la Mole'ün ince alaylarına ne biçimde karşılık vereceğinize iyice dikkat edin ve gelip sonra bana dert yanmayın. Julien iyice kızararak bana öyle geliyor ki dedi, beni hor gören bir insana cevap bile vermemeliyim. Bu hor görmenin ne olduğuna dair en ufak bir fikriniz bile yok. Ancak abartmalı iltifatlar biçiminde belirecektir. Budalanın biri olsaydınız onlara inanır gibi yapardınız. Julien, bütün bu şeylerle uğraşmayacağımı anladığım gün, şayet 103 numaralı küçük hücreme dönecek olursam acaba nankör yerine mi geçerim dedi. Rahip kuşkusuz diye cevap verdi. Evdekilere hoş görünmek isteyen herkes arkanızdan sizi çekiştirecektir. Fakat ben müdahale ederim. Bu kararın bana ait olduğunu söylerim. Şu var ki rahip Julien'i sevmeyi vicdanına karşı bir suç olarak kabul ediyor ve diğer birinin talihine böylece doğrudan doğruya karışmaktan bir tür dinsel korku duyuyordu. Bunlardan başka diye güç bir görevi yerine getirir gibi aynı nahoş tavırla ekledi. Madame la Marquise de la Mole'ü de göreceksiniz dedi. Uzun boylu, sarışın, sofu, yüksekten bakan, fevkalade kibar ve kibarlığı derecesinde de anlamsız, boş bir kadındır. Soyluluk konusunda beslediği basma kalıp düşünceleriyle ün bulmuş Duc de Chaulnes'un kızıdır. Bu kibar kadın kendi düzeyindeki kadınların düşüncelerini yansıtan bir tür özel kabartma gibidir. Zaten o Haçlılar seferine katılan atalara sahip olmaktan başka hiçbir şeyi takdir edemediğini saklamaya lüzum görmez. Para tamamıyla ikinci derecededir onun için. Bu sizi hayrete düşürüyor değil mi? Tabii dostum, unutmayın ki burası taşra değil. Salonun müdavimleri bizdeki prenslerden söz ederken hafif sayılabilecek bir dil kullanırlar. Madame de la Mole gelince bir prensin ve özellikle bir prensin adını ağzına her alışında sesini saygıyla alçaltır. Sakın onun önünde 2. Philip'in veya 8. Henry'nin birer canavar olduklarını söylemeye kalkışmayın, size bunu kesinlikle salık vermem. Onlar birer kraldır. Bu nedenle herkesin ve özellikle sizin ve benim gibi soylu olmayanların mutlak saygılarına layıktırlar. Buna rağmen bizler birer rahibiz. Zira size bu gözle bakacaktır. Bunun için de size öbür dünyadaki mutluluğu için insana mutlaka gerekli olan bir uşak muamelesi yapacaktır. Julien, Monsieur dedi, bana öyle geliyor ki Paris'te uzun süre kalamayacağım. Çok şükür, fakat şunu unutmayın ki bizim gibi rahip elbisesini taşıyanlar için hayatta başarmak ancak büyük soyluların korumasıyla olanaklıdır. Bana kalırsa yaratılışınızda gözüme çarpan, açıklaması güç bir özellik yüzünden şayet başaramazsanız muhakkak ki başınıza felaket gelecektir. Sizin gibi bir insan için bu iki şıkkın ortası yoktur. Kendinizi aldatmayın. Erkekler size hitap ettikleri zaman üzerinizde hoş bir etki uyandırmadıklarının farkındadırlar. Burası gibi toplum hayatının güçlü olduğu bir yerde şayet kendinize saygı göstertemezseniz felakete mahkumsunuz demektir. Şayet Marquis de la Mole bir kapris sonucu sizi buraya getirmeseydi Besançon'da haliniz ne olacaktı? Bir gün size yaptığı bu iyiliğin derecesini anlayacaksınız ve o zaman eğer bir canavar değilseniz ona ve ailesine karşı içinizden sonsuz bir minnet duyacaksınız. Sizden daha bilgili nice rahipler Paris'te ayinlerden kazandıkları 15 ve Sorbon'dan dilencilikleri sayesinde elde ettikleri 10 metelikle yaşayıp gitmişlerdir. Geçen kış o uysal olmak nedir bilmeyen Kardinal Dubois'ın ilk geldiği yıllar başından geçenleri size anlatmıştım, onları unutmayın. Yoksa kendinizi ondan da üstün sayacak denli gururlu musunuz? Örneğin ben normal yetenekte ve suya sabuna dokunmayan bir adam olarak bütün ömrümü ölünceye dek papaz okulunda geçirmeyi düşünüyordum. Oraya bağlanmak saflığını göstermiştim. Ne oldu? Şayet istifamı vermeseydim onlar beni azledeceklerdi. Servetim ne kadardı biliyor musunuz? Bütün sermayem 520 franktı. O kadar dost namına 2-3 tanıdıktan başka kimsem yoktu. O zamana dek hiç görmediğim Monsieur de la Mole beni bu çıkmazdan kurtardı. Bir tek sözü bana bir köy papazlığı verilmesine yetti. Oraya devam edenlerin tümü hali vakti yerinde insanlardır. Aşağılık kimseler değildir. Kazandığım paraya gelince beni utandıracak derecede emeğimle hak ettiğimin birkaç misli. Sizinle bu kadar uzun boylu konuşmam boş hayallere kapılmayasınız diyedir. Bir söz daha. Aksi gibi çabuk alınan bir insanım, olabilir ki bir daha beraber konuşmak nasip olmaz. Şayet Markiz'in azameti ve oğlunun kötü şakaları yüzünden bu ev size dayanılmaz hale gelirse o zaman size tavsiyem Paris'ten 30 fersah ötede bir seminerde ve tercihen kuzeyde öğreniminize devam etmenizdir. Kuzeyde diyorum zira orası hem daha uygardır hem de daha az haksızlık olur. Şunu da itiraf etmeliyim ki diye sesini alçaltarak devam etti. Paris gazetelerinin yakın oluşu küçük zorbaları korkutmuyor değil. Şayet birbirimizle görüşmekten memnun kalırsak ve Markiz'in evi işinize gelmezse sizi yanıma vekil olarak alırım. Papazlık görevinin getirdiği parayı da yarı yarıya bölüşürüz. Julien'in teşekkürlerine bir son vermek amacıyla onun sözünü keserek size bunu ve daha fazlasını borçluyum diye devam etti. Besançon'da siz de bana garip görünebilecek pek az rastlanır bir öneride bulunmuştunuz. Eğer o zamanlar 500 frangım olmasaydı beni siz kurtarmış olacaktınız. Rahibin sesinde deminki sertlikten eser kalmamıştı. Julien gözlerinin yaşardığının utançla farkına vardı. Dostunu kucaklamamak için kendini güç tutuyordu. Nihayet sesine kendine hakim olduğunu belirtecek bir ton vermeye çalışarak ona şunu söylemeden yapamadı. Daha ben kundaktayken babam benden nefret edermiş. Bu beni bulan büyük felaketlerin birincisidir. Fakat artık hayatta rastlantılardan yakınmayacağım. Siz benim için bir baba gibisiniz. Ne yapacağını şaşıran rahip pekala pekala dedi. Sonra da rastlantı kelimesine durumunu kurtarır diye takılaraktan papaz okulu müdürü tavrını alarak ''Oğlum, insan hiçbir zaman rastlantı dememeli, kader deyin.'' diye ekledi. Araba durdu, arabacı muazzam bir kapının tunç tokmağını vurdu. Burası de la Mole konağıydı ve geçenlerin hiç kuşkusu kalmasın diye bu kelimeler kapının üzerindeki siyah bir mermere kazınmıştı. Bu gösteriş Julien'in hoşuna gitmedi. Jacobenlerden de ne kadar korkuyorlar. Her çitin arkasında Robespierre ve idam arabasının hazır bulunduğunu sanıyorlar. Çoğu kez buna katılırcasına gülüyorlar ve işte evlerini böyle belli ediyorlar ki ayak takımı bir kargaşalık esnasında orayı çabuk görsün de hemen yağma etsin diye sanki. Aklından geçenleri Pirara söyledi. Ah zavallı çocuk, anlaşılan yakında köy kilisesinde yardımcım olacaksınız. Bu tüyler ürpertici düşünce de nereden aklınıza geldi? Julien bundan daha doğal bir şey olamaz dedi. Kapıcının ciddi hali ve avlunun temizliği onu hayran bırakmıştı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Dostuna dönerek ne güzel yapı dedi. Bu Voltaire'in ölüm yıllarında inşa edilmiş Saint-Germain mahallesindeki anlamsız ve zevksiz cephesi olan konaklardan biriydi. Hiçbir zaman moda ve güzellik birbirinden bu denli uzak düşmemişlerdi. İkinci bölüm. Kibarlar alemine giriş. İnsanın 18 yaşındayken yalnız başına girdiği ilk salon, gülünç ve dokunaklı bir anı. Bir kadının bakışı beni utandırmaya yeterdi. Hoşa gitmek istedikçe gülünç oluyordum. Her şey üzerinde yanlış düşüncelere kapılıyordum. Ya hiçbir neden yokken içimi döküyor ya da bana biraz sert baktı diye bir adamı düşman sanıyordum. Fakat sıkılganlığım yüzünden çektiğim bu üzüntüler içinde geçen bir güzel gün ne hoş bir şeydi. Kant. Julien avlunun ortasında ağzı açık duruyordu. Rahip Pirar, "Canım kendinize biraz hakim olsanıza," dedi. "Aklınıza hep korkunç şeyler geliyor, üstelik de çocuk gibi hareket ediyorsunuz. Horatius'un Nil Miraris'ini unuttunuz mu? Hiçbir zaman taşkınlık yok. Düşününüz ki bütün bu uşak güruhu sizin buraya yerleştiğinizi görünce alay etmeye çalışacaklardır. Sizi kendileriyle eşit ve onların efendisi durumunda olmanızı haksızlık sayacaklardır. Babacan bir halle size öğüt vermek ve yol göstermek ister gibi görünerek size büyük bir münasebetsizlik yaptırmanın çaresini arayacaklardır." Julien dudaklarını ısırdı ve yeniden kendini kuşkuculuğa kaptırarak "Ellerinden gelirse yapsınlar da biz de görelim," dedi. "Ey okuyucularım, Marquis'in çalışma odasına varmak için bu bayların geçtikleri ilk kattaki salonları görseydiniz, görkemli oldukları kadar kasvetli bir hava içinde olduklarını da anlardınız. Öylece oldukları gibi hepsini size verselerdi yine de orada oturmayı kabul etmezdiniz. Burası zavallı bir mantığın ve can sıkıntısının vatanıdır. Fakat bu iki nitelik de Julien'e olağanüstü göründü, memnunluğu iki kat arttı. Kendi kendine, nasıl olur da insan böyle şahane bir yerde oturup da mutsuz olabilir diye düşündü. Nihayet görkemli konağın en çirkin dairesine vardılar. Işık namına hiçbir şey yok gibiydi. Burada kısa boylu, zayıf ve sarı perukalı bir adamı gördüler. Rahip Julien'e doğru döndü ve onu takdim etti. Karşısındaki Marquis'ydi. Julien onu güçlükle tanıyabildi. O kadar kibar bir görünüşü vardı ki, Brelo Manastırı'nda kendini beğenmiş büyük soyluya hiç de benzemiyordu. Julien karşısındakinin perukasındaki saçları fazla buldu. Bu duygunun etkisiyle sıkılganlığından eser kalmadı. Üçüncü Henry'nin dostunun torunu, önceleri ona pek mıymıntı bir şey gibi göründü. Son derece zayıftı, lüzumsuz derecede sağa sola hareketler yapıyordu. Fakat Marquis'in Besançon'daki psikopostan da daha cana yakın kibar halleri olduğunu fark etmekte gecikmedi. Bu konuşma 3 dakika sürmedi. Çıkarlarken rahip Julien'e hitaben, "Marquis'e bir tablo seyreder gibi baktınız. Buradaki insanların görgü dedikleri şeyden ben pek anlamam. Yakında siz bu konuda benden kat kat fazla bilgi edineceksiniz. Fakat ne de olsa diyebilirim ki, Marquis'i böyle cüretle süzüşünüz pek de terbiyeli bir insanı yapacağı bir şey değildir." Yeniden arabaya binmişlerdi. Arabacı atları caddeye az kala durdurdu. Rahip Julien'i bir salona soktu. Genç adam ortada mobilya namına bir şey bulunmadığını gördü. Tam müstehcen saydığı bir konuyu canlandıran bir heykelle süslü ve altın yaldızlı bir duvar saatine gözü takılı dururken kibar giyinmiş bir adam gülerek ona yaklaştı. Julien yarım yamalak bir selam verdi. Adam tebessüm etti ve elini onun omzuna koydu. Julien irkildi ve geriye sıçradı. Hiddetinden kıpkırmızı kesildi. Rahip Pirar bütün ciddiyetine rağmen gözünden yaşlar akarak gülüyordu. Gelen adam terziydi. Rahip çıkarken Julien'e, "İşte," dedi, "sizi iki gün serbest bırakıyorum. Ancak bundan sonradır ki Madame de la Mole'e takdim edileceksiniz. Yerimde bir başkası olsaydı bu yeni Babil'e geldiğiniz ilk günlerde bir kızmışsınız gibi üzerinize titrerdi. Şayet baştan çıkacağınız varsa çıkın. Ben de size olan bağlılığımdan kurtulmuş olurum. Yarın değil öbür gün sabahleyin bu terzi size iki kat elbise getirecek. Provanıza yardım edecek çırağa 5 frank verirsiniz. Hem bu Parisliler sesinizin nasıl olduğunu bilmesinler. Eğer bir kelime sarf edecek olursanız sizin alay edilecek zayıf noktanızı keşfederler. Bu onların özelliğidir. İki gün sonra öğle vakti bana gelin. Hadi şimdi gidip yapacağınızı yapın. Ha, unutuyordum. Alın şu adresleri de, gidip kendinize ayakkabı, gömlek ve şapka ısmarlayın. Julien bu adreslerin yazısına dikkat etti. Rahip, bunları yazan Marki'dir diye devam etti. Her şeyi önceden düşünen ve emretmektense kendisi yapmayı yeğe tutan faal bir insandır. Sizi yanına almasının nedeni de onu bu gibi sıkıntılardan kurtarmanız içindir. Acaba bu tez canlı adamın lep demesiyle siz leblebiyi anlayabilecek misiniz? Anlayamayacak mısınız? Bunu zaman gösterecek, kendinizi kollayın. Julien adresleri kağıda yazılı dükkanlara tek kelime söylemeden girdi, baktı ki her yerde saygıyla karşılanıyor. Hatta ayakkabıcı onu soylu sanarak önündeki deftere ismini Monsieur Julien de Sorel diye geçirdi. Père Lachaise mezarlığında iyiliksever ve bir hayli özgürlükçü olduğu sözlerinden anlaşılan biri, Julien'e Mareşal Ney'in mezarını göstermeyi kabul etti. Bu mezar politikacıların entrikalarına kurban gitmiş ve üzeri yazısız bırakılmıştır. Fakat Julien gözleri yaş içinde onu kucaklayan bir özgürlükçüden ayrılırken tecrübe kazanmış bir halde iki gün sonra rahibin karşısına çıktı. Adam ona uzun uzun bakıp sert bir tavırla kendini beğenmiş bir züppe olman ihtimal dahilindedir dedi. Julien de çok genç yaşta yas tutan bir delikanlı hali vardı. Gerçekte çok kibardı ama iyi yürekli rahip kendisi de taşralı olduğundan Julien'in yürürken yaptığı ve taşralıların görgüsüzlüğünü ve gururlarını belli eden omuz hareketlerinin farkına varmadı. Marki Julien'i görünce onun davranışı hakkında rahibinkine o kadar ters bir fikir edindi ki ihtiyar adama dönerek Monsieur Sorel'in dans dersi almasına bir itirazınız var mı diye sordu. Rahip yıldırımla vurulmuşa döndü. Nihayet hayır diye cevap verdi. Julien rahip değil ki. Marki gizli bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkarak konağın bahçesine bakan çatı katındaki güzel bir odaya kahramanımızı kendi yerleştirdi. Gömlekçiden kaç tane gömlek aldığını sordu. Böyle soylu bir kişinin bu gibi ayrıntılarla uğraştığını gören Julien çekingen bir tavırla iki tane diye cevap verdi. Marki pekala diye ciddi bir hal ve kesin bir sesle devam etti. Pekala. Gidip 22 gömlek daha alın. İşte 3 aylık maaşınız. Çatı katından inerken Marki yaşlı bir adama seslendi. Arsen, siz Monsieur Sorel'e hizmet edeceksiniz. Birkaç dakika sonra Julien görkemli bir kütüphanede yalnız başına kalmıştı. Olağanüstü bir an yaşıyordu. Biri içeri girer, heyecanlı haliyle onu görür diyerekten gidip karanlık bir köşeye saklandı. Oradan büyük bir zevkle kitapların parlak sırtlarını seyrediyordu. Kendi kendine, bütün bunları okuyabilirim dedi. Hem nasıl olur da burası hoşuma gitmez. Marquis de Lamolle'ün bana yaptıklarının %1'ini yapacak olsa Monsieur de Renal itibarını yitirecek sanırdı. Şimdi yazılacak mektuplara bir bakalım. Bu iş bitince Julien kitaplara yaklaşmaya cesaret etti. Voltaire'in yapıtlarının nefis bir baskısını görünce az kalsın sevinçten çıldıracaktı. Haberi olmadan birisi tarafından görülmemek için gidip kütüphanenin kapısını açtı. Bundan sonra 80 kitabın her birini sırf karıştırmak için açıp kapadı. Nefis bir şekilde ciltlenmişlerdi. Bu Londra'nın en iyi mücellidinin bir şaheseriydi. Bunlardan daha az güzeli bile Julien'in hayranlığını son aşamasına yükseltmeye yeterdi. Bir saat sonra Marki içeri girdi, mektuplara baktı ve Julien'in Söla'yı 2L ile yazdığını hayretle gördü. İçinden rahibin bana o kadar bahsettiği bilgisi sakın bir masal olmasın. İmlanız pek kuvvetli değil galiba dedi. Julien doğru diye cevap verdi. Bu sözün kendisini nasıl güç bir duruma soktuğunun farkında değildi. Aklına Monsieur de Renal'in aksi konuşuşu geldiği için Marki'nin tatlı sesi karşısında içi şefkatle dolup taşıyordu. Bu Frank Conte'li küçük rahibe uyup böyle bir tecrübeye atılmakla vaktimi kaybediyorum galiba diye düşündü Marki. Fakat emin bir adama da ne kadar ihtiyacım vardı. Söyle bir tek L ile yazılır dedi. Mektuplarınız bittikten sonra imla kılavuzunu açıp imlasından emin olmadığınız kelimelere bir kez bakın. Saat 6'da Marki onu çağırttı. Julien'in ayağındaki çizmelere canı sıkılarak baktı. Size karşı kabahatliyim dedi. Her gün saat 6.30'da giyinmeniz gerektiğini söylemeyi unuttum. Julien hiçbir şey anlamadan ona bakıyordu. Yani konçlu çorap ve iskarpin giymelisiniz demek istiyordum. Arsen bunu size hatırlatır. Bugünlük sizin namınıza ben özür dilerim. Bu sözler üzerine Julien'i yaldızlar içinde parlayan bir salona soktu. Bu gibi durumlarda Monsieur de Renal'in kapıdan ilk olarak çıkmak için adımlarını sıklaştırdığını hatırlayan Julien, yavaşlayayım derken Marki'nin ayağına bastı. Mafsal ağrıları çeken soylunun fena halde canı yandı. Üstelik sersem diye söylendi. Julien'i çekici, alımlı, uzun boylu bir kadına takdim etti. Bu kadın Markiz'in ta kendisiydi. Julien onu şirretçe buldu. Tıpkı Saint-Charles yortusunda verilen ziyafette Verrier kaymakamının karısı Madame de Maugiron gibi davranıyordu. Salonun son derece muhteşem halinden sıkılan Julien, Monsieur de la Mole'ün neler söylediğini duymadı. Markiz ona şöyle bir bakmaya tenezzül etti. Salonda birkaç erkek vardı. Julien bunların arasında Breloeau'daki törende birkaç ay önce kendisiyle konuşmak lütfunda bulunan akt piskoposunu görünce son derece sevindi. Genç piskopos ısrarla kendisi üzerine çevrilen sıkılgan Julien'in şefkat dolu bakışlarını hissedince bu taşralıyı tanımamazlıktan gelmeyi uygun gördü. Julien'e bu salonda toplananlar canı sıkılmış ve bir baskı altındaymışlar gibi geldi. Paris'te alçak sesle konuşulur ve ufak tefek olaylar büyütülmez. Bıyıklı, yüzü çok solgun, boyu oldukça uzun ve mütenasip hoş bir delikanlı saat 6.30'a doğru içeri girdi. Başı pek küçüktü. Markiz'in elini öperken kadın ona hep geç kalırsınız dedi. Julien gelenin Comte de la Mole olduğunu anladı. Daha ilk bakışta onu çok hoş buldu. Kendi kendine bu evden beni alay ederek gitmeye zorlayacak adamın bu delikanlı olması mümkün mü dedi. Comte Norbert'e dikkat ederek nihayet mahmuzlu çizmeleri olduğunu fark etti. Bense ayakkabı giymeliyim herhalde babasının hizmetinde olduğum için. Sofraya oturuldu. Julien Markiz'in sert bir şekilde sesini biraz yükselterek bir şeyler söylediğini duydu. Tam o sırada son derece sarışın ve güzel genç bir kızın gelip tam karşısına oturduğunu gördü. Önceleri hiç de hoşuna gitmedi. Fakat dikkatlice bakınca hayatında hiç böyle güzel gözlere rastlamadığını anladı. Fakat bu gözler sahibinin kalbinin soğuk olduğu izlenimini veriyordu. Daha sonraları bu gözlerdeki anlamın araştırıcı fakat ağır ve çalımlı olmak zorunluluğunu duyan bir insanın can sıkıntısı olduğunu anladı.